Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. As suresinin tilavetini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr innel Allahu Ekber, Bismillahirrahmanirrahim, vel asr innel insane lefî husr. Vel asr الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Asra andolsun. Gerçekten insan kesin olarak bir kayıp içindedir. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 850 arasında kısa dalga 22 metre, 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre, 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 6 Tir 1401, Hicri Kameri 27 Zilkade 1443 ve Miladi Takvimle 27 Haziran 2022 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda önce an sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından gazeteci Sayın Mehdi Tanrıkulu ile Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde devam eden gerginlikler etrafında yapılan röportaj, İran basınından seçmeler, velayet güneşinden Afganistan hidropolitiği ve kalıcı tır isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i Sultan Düzen'in İPAK hareketinin arkasında olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan Türkiye'ye gitti. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Nükleer Baş Müzakereci Ali Bakırkin yarın Katar'a gidiyor. Katarlı yetkili nükleer görüşmelerin yeni turunun Katar'da olacağını belirtti. Ve Tekirdağ'da Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret suçlamasıyla iki kişi tutuklandı. Şimdi haberler. İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i Sulta Düzen'in her daim nifak hareketinin arkasında olduğunu belirtti. Bugün 3 erk başkanlarının katılımıyla yargı genel toplantısı düzenlendi. Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i toplantıda yaptığı konuşmada yargı haftasını kutlayıp 7. Tir şehitleri ve eski Yargıtay Başkanı Şehit Ayetullah Beheşti'yi rahmetle anarak Sulta Düzen'in her daim nifak hareketin arkasında olup devrim cephesi, devrim hareketi ve devrim simgelerine yönelik suikast peşinde olduğunu kaydetti. 60'lı yıllarda yaşanan olaylara ve münafıkların bu senelerde yaptığı suikastlere dikkat çeken Cumhurbaşkanı Reis'i, münafıkların devrim simgesi sayılan isimlere saldırmakla onları devre dışı bırakmaya çalıştığını hatırlattı. Cumhurbaşkanı, ülkede geçen 40 senedeki herhangi bir olay ve fitnede nifak hareketinin izinin görüldüğünü ancak onların başarılı olmayacağını vurguladı. Reis'i şehir beheşçinin nurlu yolu ve mirasının devam edeceğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i D8 ülkelerinde ticaret ve transitin artması için birçok kapasitenin bulunduğunu ancak bunun unutulduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i bugün D8 Genel Sekreteri Abdülkadir İmam'ı kabul ettiği görüşmede İran İslam Cumhuriyeti'nin politikasının bölgesel, uluslararası örgütler ve dünya ülkeleriyle işbirliğini geliştirmek olduğuna temasla İran'ın kendi bilgi tabanlı ve teknolojik kazanımlarını D8 ülkeleriyle paylaşmaya hazır olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Reisi sözlerinin devamında D8 ülkeler arasında ticaret ve transitin artmasına vurgu yaparak Amerika'nın gelişmekte olan ülkelerin büyümesini ve kendine bağlı kalmasını istediğini belirtti. D8 örgütü genel sekreteri de görüşmede İran'ın D8'in aktif üyelerinden olduğuna işaretle örgütün genel sekreterliğine geldikten sonra ve ülkeler arasında ticaretin artmasının yönetiminin önemli yaklaşımlarından olduğunu kaydetti. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan bugün resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gitti. Türkiye Dışişleri Bakanlığı İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın 27 Haziran'da Türkiye'yi ziyaret edeceğini belirterek ziyaret çerçevesinde yapılacak görüşmelerde ikili ilişkilerimizin gündemine yer alan konular ile güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınması öngörülmektedir ifadeleri yer almıştı. Bakan Emir Abdullahyan'ın Türkiye'nin ardından Türkmenistan'a ziyaret düzenleyeceği de ifade edilmişti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü basın toplantısı düzenledi. Haberin ayrıntılarını arkadaşımız aktarıyor.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade yeni tur müzakerelerin önümüzdeki günlerde başlayacağını bildirdi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi. Hatipzade, Irak Başbakanı Mustafa El-Kazimi'nin Tahran ziyaretine ilişkin Irak Başbakanı Tahran temaslarında Suudi Arabistan'ın Bağdat'ta İran ile diplomatik görüşmeleri sürdürmeye hazır olduğunu aktardı dedi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın bugün Türkiye'yi ziyaret edeceğini belirten Hatipzade, Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan'ın Türkiye temaslarını tamamladıktan sonra Hazar Denizi'ne kıyısı olan ülkelerin oluşturduğu Hazar Beşlisi grubu Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak üzere Türkmenistan'a gideceğini duyurdu. Said Hatipzade görevinin son bulduğunu belirterek diplomat Nasır Kenani'nin yeni Dışişleri Bakanlığı sözcüsü olarak atandığını bildirdi. Hatipzade İran ile P4+1 arasında yapılacak yeni müzakerelere dair şunları kaydetti. Yaptırımların kaldırılmasına ilişkin müzakereler yakında başlıyor. Yeni müzakerelere Fars Körfezi ülkelerinden biri ev sahipliği yapacak. Müzakerelerin yeri ve tarihi yakında kamuya açıklanacak. Yeni tur müzakerelerde de Amerika ile doğrudan görüşme gündemde değil ve sadece yaptırımların kaldırılması konusu ve bir önceki turda kalan anlaşmazlıklar ele alınacak. Yeni müzakerelerde nükleer konular gündemde değil. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Haber bültenimiz devam ediyor. İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı ve Nükleer Baş Müzakereci Ali Bakır Keni yarın Katar'a gidiyor. İran ile Avrupa Birliği ve Amerika arasındaki nükleer görüşmelerin yeni turu başlıyor. Dışişleri'nden bir kaynak, Tasnim Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada Bakır'ın yarın Doha'da olacağını bildirdi. Amerikan-İran özel temsilcisi Robert Malin'in de Doha'ya gideceği bildirildi. Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak, İran'ın nükleer görüşmelerinin yeni turunun Katar'da düzenleneceğini belirtti. Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell son sıralarda Tahran'a gerçekleştirdiği ziyareti sırasında İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ile düzenlediği ortak basın toplantısında yeni tur görüşmelerin Viyana'da değil Fars Körfezi İşbirliği Konseyi üyesi ülkelerden birinde düzenleneceğini söylemişti. Bugün de İran Dışişleri Sözcüsü Said Hatipzade yeni tur görüşmelerinin Fars Körfezi ülkelerinden birinden düzenleneceğini, görüşmelerin bu hafta başlayacağını, görüşme mekanının yakında netleşeceğini söyledi. Bu arada Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak İran'ın nükleer görüşmelerinin yeni turunun Katar'da düzenleneceğini duyurdu. Bu doğrultuda dün gece İran'ın Katar Büyükelçisi Katar Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürü İbrahim Fahru ile görüştü. İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakri bugün Tahran'a resmi ziyaret gerçekleştiren Pakistanlı Ordu Kurmay Başkanı General Nedim Rıza ile bir araya geldi. İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakri bugün Tahran'ı resmi ziyaret gerçekleştiren Pakistan Ordu Kurmay Başkanı General Nedim Rıza ile görüştü. Tümgeneral Muhammed Bakri bu görüşmede İran ve Pakistan arasındaki ilişkilerin son yıllarda iki ülkenin yetkililerin çabasıyla geliştiğini söyledi. İki ülkenin büyük kapasitelerine dikkat çeken Tümgeneral Bakri, ortak işbirliklerini güçlendirmek için daha fazla çalışmalıyız. Son 5 yılda İranlı ve Pakistanlı askeri yetkililer arasında birçok ilişkiye tanık olduk. Bu sürecin geliştirmesi gerekiyor dedi. İran ve Pakistan arasındaki sınır güvenliği iki ülke arasındaki en önemli konulardan biridir. Pakistan'ın yaptığım ziyaret sırasında özellikle sınır güvenliği alanında iki ülke arasındaki ortak konuları ciddi şekilde takip ettim ifadesini kullandı. Siyonist İsrail'in bölgedeki istikrarsızlığın ve müdahalelerin ön saflarında yer aldığını belirten Tümgeneral Bakri, bu rejim bölge ülkeleriyle ilişkiler kurmak ve müdahaleci hedeflere ulaşmak için planlar uygulamaktadır ifadelerinde bulundu. Siyonist rejimin CENTCOM terör grubuna üyeliğinin ve onların tatbikatlardaki varlığının bölge için bir tehdit oluşturduğunu vurgulayan Tümgeneral Bakri, bu tehditlere müsamaha göstermeyeceğiz ve onlara kesinlikle tepki göstereceğiz dedi. Yemen'deki gelişmelere değinen Tümgeneral Bakri, Yemen meselesinin bir an önce bitmesi gerektiğini ifade etti. Ukrayna ve Rusya savaşına atıfta bulunan Tümgeneral Bakri, bu savaş bölgeyi ve dünyayı kesinlikle etkileyecek. NATO'nun Rusya sınırlarına doğru genişlemesi bu ülkenin güvenliği için bir tehdittir. İki tarafın sorunlarının diyalog yoluyla çözülmesini umuyoruz diye kaydetti. Afganistan sorununun İran ve Pakistan arasındaki en etkili sorunlardan biri olduğunu belirten Tümgeneral Bakri, Afganistan'daki durum göz önüne alındığında diğer etnik grupların güvenlik ve istikrarın sağlanmasına katılımı bu ülkenin geleceğinde yapıcı bir rol oynayacaktır dedi. Dışişleri Bakanlığı, Amerikan İnsan Hakları Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada Amerikan tarafından insan hakları ve uluslararası kuralların ihlallerine dikkat çekti. İran Dışişleri Bakanlığı Twitter hesabı üzerinden Fars, İngiliz ve Arap dillerinde yayınladığı mesajında Amerika tarafından insan hakları ve uluslararası kuralların ihlallerine ilişkin örneklere dikkat çekti. Devrim muhafızları Kudüs Gücü eski komutanı Kor General Kasım Süleymani'ye yönelik sistematik suikast, Afgan halkının kaynaklarının blok edilmesi, Ebu Garip ve Guantanamo cezaevlerinin kurulması ve tutukluların işkenceden geçirmesi, İran petrolünün denizde çalınması, İranlıların ilaca erişiminin engellenmesi ve sağlık haklarının ihlal edilmesi, Amerika'da siyahilerin haklarının çiğnenmesi ve Fars Körfezi üzerinde İran'a ait yolcu uçağının kasten füzeyle hedef alınmasının Amerika tarafından işlenen insan haklarının bazı örnekleri olduğu dışişlerince bildirildi. İran Kültürel Miras ve Sanatları ve Turizm Bakanı İzzetullah Zergami'nin Azerbaycan Cumhuriyeti'nin başkenti Bakü'ye gittiği belirtildi. İran Kültürel Miras ve Sanatları ve Turizm Bakanı İzzetullah Zergami, Bakü'nün ev sahipliğinde düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı Turizm Bakanları 11. Konferansına katılmak üzere Azerbaycan Cumhuriyeti'ne gitti. Bakü ziyareti kapsamında İranlı bakan bir dizi temaslarda bulunacak. Turizm Bakanı Zergami son günlerde resmi temaslar için Tahran'a gelen Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür Bakanı Anar Kerimov ile görüşmüştü. Zergami görüşmede İran'ın Dağlı Karabağ'da cami restorasyonuna yardımcı olmaya hazır olduğunu belirtmişti. İran'ın güneybatısında yer alan Huzistan Demir Çelik Firması Genel Müdürü Emin İbrahim'i bu firmanın sistemlerine yönelik siber saldırıyı doğrulayarak çaresiz saldırılara rağmen komplonun etkisizleştirildiğini dile getirdi. İbrahim yaptığı açıklamada bugün sabah saatlerinde Huzistan Demir Çelik firmasının bazı sistemlerine siber saldırı düzenlendiğini işaretle, ancak zamanında yapılan müdahale ve girişimler sonucu saldırının etkisizleştirildiğini ve firmanın üretim hattının hiçbir zarar görmediğini söyledi. Yetkili, Demir Çelik firmasının üretim hattının faaliyetini devam ettiğini kaydetti. İbrahim'i yetkililerin siber saldırı hakkında inceleme yapmakta olup sorunları kaldırmaya çalışmakta olduklarını vurguladı. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte bir kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 352 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 141.386'ya, vaka sayısı ise 7.236.713'e çıktı. Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Erdoğan'a hakaret eden iki kardeş tutuklandı. Alkollü oldukları iddia edilen iki kardeşten birisi sokak ortasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, devlete ve Kapaklı halkına küfür ettiği için çevredekiler tarafından dövülmüştü. Kapaklı ilçesi Pınar Bulvarı'nda park halindeki motosikletten inen BT ile kardeşi DT tartışmaya başladı. Alkollü oldukları iddia edilen kardeşlerden biri sokak ortasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan'a, devlete ve Kapaklı halkına küfür ederek motosikletle olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Motosiklete bindikten hemen sonra çevredeki vatandaşların tepkisi üzerine geri inen genç cadde üstündeki esnafa saldırdı. Vatandaşlar çevreye küfürler ve hakaretler savuran kardeşleri sokak ortasında dövdü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına an be an yansırken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler iki kişiyi linç edilmekten kurtararak Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Askeri kaynaklar, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Ankara destekli unsurların Suriye'nin kuzeyindeki bazı bölgelere roketli saldırı düzenlediğini duyurdu. Askeri kaynaklar yaptığı açıklamada Türk askerleri ve onlara bağlı unsurların Suriye'nin kuzeyindeki Minbiç kentinin çevresindeki yerleşim alanlarına onlarca roket fırlattığını bildirdi. Aynı kaynaklar Türk askeri birliklerinin bu saldırılarda 6 köyü hedef aldığını belirttiler. Öte yandan Suriye kaynakları Ahrar-ı Şam isimli örgüte bağlı bir unsurun Minbiç çevresini etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Suriyeli kaynaklar Kürt milis güçlerinin Türk askerleri ve Ankara destekli unsurların Halep'in doğu çevresinde saldırılarına yanıt vermeye çalıştığını ve bu çerçevede iki taraf arasında çatışma yaşandığını kaydetti. Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yılbaşından bu yana 126 bin kaçak göçmen yakaladıklarını ve 44.933 kişiyi kendi memleketlerine gönderdiklerini söyledi. İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne yeni araçların tahsis edilmesi nedeniyle Konak Meydanı'nda düzenlenen törene katılan Bakan Soylu, yakaladıkları kaçak göçmenlere insani şekilde davrandıklarını, ülkeleriyle yaptıkları anlaşmalar çerçevesinde memleketlerine gönderdiklerini belirterek 126 bin kaçak göçmen yakaladık yılbaşından bugüne kadar çalışıyoruz. İngiltere'de Ruanda'ya gönderecekti. Gönderemedi. Bir tane gönderemedi. Biz kaç kişiyi gönderdik? 44.933 kişiyi kendi memleketlerine sadece yılbaşından bugüne kadar gönderdik. Yakaladığımız kaçak göçmen her biri bir operasyondur. Öyle kolay işler de değildir dedi. Süleyman Soylu, Marmaris'teki orman yangını yoğun ve koordineli bir çalışma sonucu söndürüldüğünü, yangına tam zamanında müdahale edildiğini ifade etti. Yangınları söndürmekle uğraşırken bir yandan da yalanlarla mücadele ettiklerini dile getiren Soylu şöyle konuştu. Şunu anlamakta zorlanıyorum. Ya bir belediye başkan yardımcısı gece yangın söndürme aracının ne olup ne olmadığını nereden bilebilir? Ben nereden bilebilirim? Ama herkes her şey hakkında fikir ortaya koymaya çalışıyor. Adam 40 yıldır ormancı. Ben ormanı nasıl söndürüleceğini ona öğretebilecek kabiliyette değilim ki. Onun mesleği bu. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesul Barzani, bu bölgeye yönelik İHA'lı ve roketli saldırılar hakkında özel bir dosyanın teşkil edildiğini bildirdi. Geçen cuma ve cumartesi günlerinde Irak'ın kuzeyindeki Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait Danagaz firması tesisleri 3 kez roketli saldırıya uğradı. Saldırıdan sonra Irak Hizbullah Sözcüsü Cafer Hüseyin'in yaptığı açıklamada Türkiye İstihbarat Servisi'ne bağlı unsurların bu saldırıları gerçekleştirdiğini söyledi. Irak Kürt Bölgesel Yönetim Başkanı Barzani bugün yaptığı açıklamada bölgede Birleşik Arap Emirlikleri firmasının tesislerine yönelik düzenlenen saldırılara tepki göstererek Irak ve dışarıdaki siyasi ortaklarıyla bu bağlamda görüştüklerini ifade etti. Barzani, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi ile görüşmede Peşmerge ve Irak güvenlik güçlerinden müteşekkil ortak bir güç tarafından münakaşalı bölgelerin güvenliğinin temin edilmesini istediğini söyledi. Sırada bültenimizin son haberi var. Yarın başlayacak NATO zirvesi öncesi açıklamalar yapan Genel Sekreter Jens Stoltenberg, NATO mukabele kuvvetinin asker sayısının neredeyse 7 kat artırılacağını duyurdu. NATO'nun 2002 Prag zirvesinde alınan kararla kurulan yüksek hazırlık seviyesine sahip hava, deniz, kara ve özel operasyon birliklerinden oluşan ve Rusya'nın Ukrayna operasyonu sonrası ilk kez görevlendirilen NATO mukabele kuvvetinin devasa boyutta büyümeye gideceği açıklandı. Brüksel'de basın toplantısı düzenleyen Stoltenberg, NATO mukabele kuvvetinin hali hazırda 40 bin olan asker sayısının 300 binin üstüne çıkarılacağını belirtti. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki yorumumuz İran'ın uyuşturucu madde ile mücadeledeki pasifliği eleştirmesi etrafında. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i ülkeler ve uluslararası kuruluşlar uyuşturucuyla mücadelede iddiaları ve sorumlulukları ölçüsünde rol oynamıyorlar dedi. İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i pazar günü Dünya Narkotikle Mücadele Günü kutlamalarında İran'da var olan 3800 şehit ve 12.000 narkotik gazinin konumunu överek şöyle dedi. Bugün Şanghay Sözleşmesi'nin çeşitli ülkeler tarafından imzalanmasından 113 yıl sonra bu ürünün internette diğer birçok ürüne göre daha kolay bulunabildiğini ve geleneksel uyuşturucuların endüstriyel hale geldiğini ve kara para aklama gibi diğer organize suçlarla bağlantılı hale geldiğini görüyoruz. Narkotikle mücadele konusunda uluslararası bir kararlılığın şekillenmesinde ciddi bir zayıflık olduğunu açıklayan Cumhurbaşkanı Reisi, Afganistan'da narkotik ikiminin gelişmesine yol açan Amerika ve NATO eylemlerini anlattı ve şunları kaydetti. Uluslararası toplum neden Amerika'yı ve NATO'yu sorumlu tutma konusundaki yasal, ahlaki ve insani haklı görevlerini yerine getirmiyor? İran Cumhurbaşkanı İslam Cumhuriyeti'nin uyuşturucuyla mücadelede tüm değerli ve etkili önlemlerinin Amerika'nın baskıcı yaptırımları altında gerçekleştiğini belirterek bu yıllarda uluslararası toplum İran İslam Cumhuriyeti'nin uyuşturucuyla mücadelede yaptığı gibi üzerine düşen görevi yerine getirseydi bugün dünyanın durumu farklı olurdu dedi. Uyuşturucu üretimi ve kaçakçılığı konusu küresel bir sorun olmasına ve Birleşmiş Milletler de dahil olmak üzere uluslararası toplum bu sorunla mücadelede tam destek sağlamayı taahhüt etmesine rağmen İran İslam Cumhuriyeti bu mücadelede neredeyse tek başına kalmıştır. Uluslararası topluluklar, özellikle de Birleşmiş Milletler, bu alandaki yükümlülüklerini yerine getirmedi, başarısız kalmış ve İran'a yönelik yetersiz destek vermiştir. Salt taktiğini bu çabaları değerlendirmiştir. İran İslam Cumhuriyeti dünyanın en büyük narkotik üreticisi olan Afganistan'a yakınlığı nedeniyle Avrupa ülkelerine transit geçiş için her zaman kaçakçılığa maruz kalmaktadır. Birleşmiş Milletler'e göre 2019'da afyonun %90'ı, morfinin %70'i ve dünya eroinin %20'si İran tarafından keşfedilmiştir. Ancak İran uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede ön saflarda yer almasına rağmen bu maliyetli savaşta neredeyse hiç destek almıyor. Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede şimdiye kadar binlerce İran askeri şehit oldu, binlercesi de yaralandı. İran ayrıca en sert Amerikan ekonomik yaptırımları altında narkotikle mücadele için yılda yaklaşık 350 milyon dolar harcıyor. Gerçek şu ki hiçbir ülke bu küresel iklimle tek başına mücadele edemez ve tüm masrafları ödeyemez. Elbette henüz bu görevi etkin bir şekilde yerine getirememiş olan bu mücadelede tüm ülkelerin ve uluslararası kuruluşların rol oynaması gerekmektedir. Bu konuda bir diğer önemli nokta ise Afganistan'daki Amerikan askeri varlığının ve diğer NATO üyelerinin varlığının ardından Afganistan'da narkotik üretiminin artmasıdır. 2000 yılında Afganistan'da toplam narkotik üretimi yaklaşık 200 ton iken 2018'de bu rakam 9000 tona ulaştı. Yani narkotik üretimi ve ekimi 45 kat arttı. Aslında Amerika'nın Afganistan'ı işgal etmesi, Afganistan'da uyuşturucu üretiminin artmasının temel nedenlerinden biri olan bu ülkede yoksulluğun, yıkımın, işsizliğin ve yolsuzluğun yayılmasına da yol açmıştır. Birleşmiş Milletler'e göre Afganistan'daki haşhaş tarlaları Amerikan ülkeyi işgal etmesinin ardından 10 kat arttı. Gerçek şu ki dünyadaki uyuşturucu üretimi ve kaçakçılığının mevcut durumu uyuşturucuyla mücadele ciddi bir uluslararası iradenin olmadığını ülkeler ve Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası toplumun bu konudaki yükümlülüklerini yerine getirmediğini göstermektedir. Bu nedenle bu küresel aşmazın üstesinden gelmek amacıyla narkotiklerin ekimi, üretimi, ticareti ve tüketimine karşı kapsamlı mücadelede uluslararası toplumun katılımı ve sorumluluklarını yerine getirmesi elzemdir. Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise İran'dan teröristlerin güvende olmayacağı yönünde uyarı etrafında. İran İslam Cumhuriyeti İstihbarat Bakanı Arnavutluk'taki teröristler işledikleri suçların bedelini en ağır şekilde ödeyecekler ve hiçbir zaman güvende olmayacaklar ifadelerini kullandı. İran İstihbarat Bakanı Hüccetül İslam İsmail Hatip, yedi tir şehitlerini anma ve yargı haftası münasebetiyle bir mesaj yayınlayarak, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın meşhur askerlerinin mücadelenin büyük kalesinde ve bu sınırın güvenliğini korumak ve şehit veren halkın haklarını gerçekleştirmek gibi ciddi bir görevi yerine getirirken Arnavutluk'taki teröristler asla hiçbir zaman güvende olmayacaklar dedi. İran İstihbarat Bakanı mesajında Halkın Münafıkları adlı terör örgütü üyelerinin kendilerini her geçen gün eski Amerikan Başkanı Donald Trump ve yardımcısı Mike Pence ve eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo gibi resmi ve devlet terörü liderlerinin hizmetine sunuyorlar dedi. Hatip bu mesajdan şöyle dedi. Bu caniler İslami direnişin büyük kahramanı General Kasım Süleymani'nin intikamının alınmasından şimdi daha fazla korku içindeler. Eski Amerikan Başkanı Trump'ın yardımcısı Mike Pence, İran İslam Nizamı karşıtı terörist grubun Arnavutluk'taki bir toplantısına katıldı ve terör örgütünün elebaşı Meryem Recevi ile bir araya geldi. Söz konusu terör örgütü İran'da bu zamana kadar milletvekilleri, üst düzey hükümet ve askeri yetkililer, masum siviller ve yabancı uyruklular da dahil olmak üzere 17 binden fazla insanın teröründen sorumludur. İslam devriminin zaferinin ve küresel emperyalizm istikbar denklemlerinin çöküşünün ilk günlerinden itibaren İran, düşmanlar ve münafıklar grubu da dahil olmak üzere emperyalizm yandaşlarının kin ve düşmanlığının hedefi olmuştur. Bu arada münafıklar grubu 1983 yılında 11 aylık süre içerisinde 4583 İran vatandaşının şehit düşürmesinin sorumluluğunu üstlenmiştir. Münafıklar İran'dan ayrıldıktan sonra Irak, Baas rejiminin Saddam'ın yeşil ışığıyla bu ülkeye yerleşmiş ve Irak'ta Baas rejimi ile birkaç yıl istihbarat işbirliği yaptıktan sonra 3 operasyonda İran'a saldırdılar. Ancak her 3 operasyonda da başarısız oldular ve ağır yenilgiler alarak kaçtılar. Operasyonlardan sonra Irak'ta Saddam Hüseyin'in iktidarının sonuna kadar bu ülkede kaldılar ve Baasçı liderin düşmesinden sonra bile Amerika onları ülkede tutmaya devam etti. Ancak yeni hükümetin iktidara gelmesiyle birlikte Amerika onları yeni bir ülkeye yerleştirdi. Irak hükümeti başta da Nuri el-Maliki, münafıkları ülkeyi daha erken terk etmeleri için ultimatum verdi. Bu nedenle birkaç yıllık mücadelenin ardından münafıklar nihayet Güneydoğu Avrupa'da daha az bilinen bir ülke olan Arnavutluk'a taşındı ve varlığını orada sürdürdü. Amerikalı yetkililerin münafıklar grubuna desteği devam etse de Amerika içindeki resmi raporlar bile İran içinde bu terör grubuna asgari desteği gösteriyor. Bu arada Siyonist rejim, bu grubun lideri Meryem Recep'in Siyonist rejimin liderleriyle görüşmek üzere Tel Aviv'e yapacağı ziyarete zemin hazırlamış ve bu görüşme Siyonist rejimin eli Müslümanların kanına bulanmışken gerçekleşmiştir. Sonuç olarak münafıklar örgütü açık seçik bir şekilde Siyonistler tarafından da kullanılıyor. Bu arada terörle mücadele küresel kararlılık gerektirse de ancak uluslararası kanıtlar ve davranışlar Batılı ve Amerikalı liderlerin münafık terörist grubunu destekleme çabaları içerisinde olduğunu ve terörizm ile mücadelede böyle bir kararlılığın olmadığını gösteriyor. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Ben akımdaki olana sebep ya. Antıdan ne bekleyin.
Bir an şey, terörüstüne bir hoşum o için yapıyor.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scholz. Ausgelöst ist meine jetzt allerdings...
Yes, certainly. I'm a founder member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysen Feriver. Değerli dinleyiciler, Türkiye ve Yunanistan'ın Akdeniz ve Ege'deki yeni askeri hareketleriyle NATO'nun iki üyesi arasında yeni bir gerilim dalgası tekrar başladı. Geçtiğimiz günlerde her iki taraf karşılıklı olarak birbirini hava sahalarını savaş uçaklarla ihlal etmekle suçluyor. Bu bağlamda Yunanistan Savunma Bakanlığı yayınladığı bir bildiride geçen cuma gününde Türkiye F-16 savaş uçakları ve bir adet İHA'nın 29 kez Ege Denizi'nde Yunanistan hava sahasını ihlal ettiklerini duyurdu. Şimdi Türkiye-Yunanistan arasında devam eden bu gerginliği tekrardan konuşmak istiyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Sohbetimizde gazeteci Sayın Mehdi Tanrıkulu bizimle birlikte. Mehdi Bey, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Şimdi geçenlerde diplomasi arenasında her iki ülkenin karşılıklı olarak bazı suçlamalarda ve atışmalarda bulunduklarını sizinle konuşmuştuk. Bunların olası etkileri özellikle karşılıklı ilişkiler çerçevesinde nasıl ele alınacağı konusuna da değinmiştik. Ancak şimdi askeri boyutu kazanması biraz ilginç. Çünkü her iki ülke birbirini demin ifade ettiğim üzere hava sahalarını savaş uçaklarıyla ihlal etmekle suçluyorlar. Şimdi bu yaşanan son gelişmeyi özellikle askeri alanda Yunanistan ile Türkiye arasındaki bu ihtilafları siz nasıl değerlendirirsiniz efendim?
Evet, belirtmiş olduğunuz gibi Türkiye Yunanistan arasında uzun tarihi sürece dayanan bir sorunsallık vardır. Bu sorunsallığın çeşitli dönemlerde uluslararası dengelere konu olduğunu da görebiliyoruz. Bunu en yakın şeklini de yakın geçmişimize baktığımızda bu uluslararası güçlerin dengelerinin bir unsuru olarak kullanıldığını da gördük. Ama şu var ki bir sorun da vardır ve bu sorun da mevcut yaklaşımlarla çözüleceği de pek benzemiyor. Çünkü ben ilkokul dönemindeyken oradaki o dönemdeki kitaplarda Ahve Yunan diye tanımlamalar vardı. Bu aslında halklar arasında düşmanlığı körükleyen bir faşist belirlemeydi. Böylece eğitim konusu yapılabilecek ve bir halkı küçümseme, bir halkı Yunan halkını küçümseyen bir yaklaşımla insanların eğitim gördüğü. Bu eğitim sürecinde tabii ki şu andaki bakanların da öyle bir eğitimle o dönemde yetişmiş olduklarını öngörmek zor olmasa gerek. Böyle bir eğitimle eğitilmiş olan şu andaki Türkiye Cumhuriyeti'nin bakan ve yöneticilerinin yürüttüğü politikaların özüne de baktığımızda bir duygusallığın ön planda olduğunu görebiliyoruz. Şimdi duygusallıkla da bir politikanın, politik bir sorunun çözümü pek mümkün değildir. Ancak Türkiye'de özellikle Yunanistan'la ilgili bir sorun yaşandığında ilk planda ortaya çıkan çok duygusal açıklamalar oluyor. Duygusal açıklamalar da tabii ki daha sonra karşılıklı duygusal yaklaşımlara, duygusal açıklamalara gidiyor ve bu sorunun devam etmesine yol açıyor. Çözümünü değil, devam etmesine yol açıyor. Başta Türkiye'nin tabii ki ders konusu edilmiş olan bir halka saygısızlıktan ötürü bence özür dilemesi gerektiği de ortada. Yani bir halka kahpe demek çok çok kabul edilmez bir şey. Faşist bir tanımlama ve o motivasyonla büyümüş olan insanların yürütecekleri politikada böylesi sorunların devamına yol açtığı görülüyor yani. O açıdan günümüzdeki işte Dışişleri Bakanı'nın açıklamalarına da baktığımızda yine bakıyorsun böyle duygusal, duygu yüklü açıklamalar. Ya duygu yüklü açıklamalarla siz ne yapacaksınız? Ne yapacaksınız? Ancak şu bir gerçek de vardır ki Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunlar, adalar sorunu özellikle, son yıllarda büyük önem arz etmesinin odağına baktığımızda Doğu Akdeniz'de uluslararası güçlerin işte ihracata dayalı petrol taşıma ve gaz taşıma hatlarının tespitinde Yunanistan'ın oynadığı rol stratejik olarak ortaya çıkıyor ve bu gittikçe böylesi sorunların alevlenmesine yol açıyor. Çeşitli zamanlarda işte Yunanistan'ın adaları silahlandırdığı biçiminde bazı haberlerin servis edilmesiyle ortalığın bir alevlendiğini görebiliyoruz. Ve bu geçen yılda bir karşılıklı bir savaş durumunun ortaya çıkmasına bile ihtimal verecek gerginliklere yol açtı. Tabii bunun bir boyutu da Türkiye'nin oynadığı roldür. Türkiye işte iki kutuplu dünyada oynadığı rolden bayağı bir uzaklaşmış. O önemi kalmamış. İki kutuplu dünyada Türkiye'nin çok stratejik bir önemi vardı. Ancak bu iki kutuplu dünyanın nitelik değiştirmesi diyelim, özellikle Sovyetler Birliği'nin dağılması sonrasında Türkiye'nin öneminin kaybolduğu, öneminin azaldığı, o dönemdeki stratejik öneminin kalmadığını belirtmek mümkündür. Ancak bu süreçte Türkiye'nin kendi içinde yaşaması gereken bir değişim olması gerekirken, bakıyorsun orada takılıp kaldı. Orada takılıp kalması aynı zamanda Türkiye'de mevcut bir reel Türkiye yönetim gerçeğinin ısrarla devam ettirme istemi ortaya çıktı. Bu mevcut Türkiye sorunlarının çözüm gücü, çözüm perspektifinden uzak kalmasına yol açtı ve bu bütün alanlarda geçerli. Yunanistan sorununda da bunu görebiliyoruz. Yani özüne baktığımızda nihayetinde iki halkın beraber çözemeyeceğiz bir sorun yoktur deniliyor bazı açıklamalarda bazen. Fakat ilginçtir, kimi dönemlerde de aynı halklar arasında, yani devletler arasında bir savaş durumunun ortaya çıkabildiği, öylesi yorumların bile yapıldığı bir sürece de girebiliyoruz. Bunun özüne baktığımızda niye çözülmüyor acaba, neden çözülmüyor veya hangi güçler ısrarla bunu alevlendiriyor, ne için alevlendiriyor gibi bir dizi sorun karşımıza, soru karşımıza çıkıyor. Bu sorulara da baktığımızda yine gerçeklik var ki evet, Türkiye ve Yunanistan ikisi de NATO üyesi. İkisi de NATO üyesi. Türkiye'nin bence görmekten kaçındığı, pek görmek istemediği, bazen de duygusal açıklamalarla dile getirdiği, işte NATO'nun daha fazla Yunanistan'a ağırlık verdiği, Yunanistan'ı seçtiği biçimindeki tespitler var. Buna da baktığımızda tabii mevcut Türkiye yönetiminin NATO tarafından ne kadar kabul edildiği, ne kadar doğrulandığı veya eleştirildiği, bunu da ölçtüğümüzde aslında bir bakıma NATO Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunun biraz önemi de, durumu da ortaya çıkıyor, içeriği de ortaya çıkıyor. Yani Türkiye şunu görmek istemiyor. Türkiye NATO için şu anda bir yük haline gelmektedir. Ve NATO tarafından artık kabul edilmeyen, istenmeyen bir konum arz etmektedir. Türkiye bunu görmek istemiyor, bundan kaçınıyor. Bunun da tabii çözüm yolu yine Avrupa Birliği'nin perspektifi doğrultusunda Türkiye'nin şekillendirilmesi, sorunlarını çözmesi istemi var iken, Türkiye'nin ısrarla bundan kaçınması NATO için de bir ağırlık oluşturuyor. Süreç içerisinde NATO için bir ağırlık oluşturmaya başlıyor ve Türkiye kimi zaman yaptığı bazı açıklamalarla da NATO ile çelişen, Amerika ile, Avrupa Birliği ile zaten çelişen, onun hukukuyla çelişen, imza attığı hukukunu da yerine getirmeyen bir Türkiye gerçeği vardır. Bütün bu sorunsallık durumu göz önüne aldığımızda Türkiye artık biraz çatık kaşlarla NATO tarafından karşılanacağı bir durum ortaya çıkarıyor. Yani Türkiye NATO tarafından bir bütün olarak kabul edilmiyor. Türkiye bunu da görmek istemiyor. Bu gerçekten kaçınmak istiyor. Şimdi bundan kaçınınca da NATO sorunsallığıyla karşılaşıyor. Yunanistan sorunsallığıyla karşılaşıyor. Bazı açıklamalar servis ediliyor hemen. İşte Yunanistan adaları silahlandırıyor diye. Bakıyorsun bunun karşısında daha diyelim mantıklı, daha diyelim ağırlıklı bir çözüm perspektifi sunan bir devlet politikası yürütülmesi gerekirken bazı açıklamalar oldukça duygu yüklü. Silahları göstereceğiz, adadaki silahları bilmem onlara göstereceğiz. Ondan sonra daha da sert veya hoşnut olmayan politik içerikten yoksun bazı açıklamalar Türkiye tarafından yapılıyor. Böyle olunca da tabii Türkiye-Yunanistan sorunu artık bir bütün olarak global devletlerin bir sorunu haline de gelmiş olmakla beraber ağırlıklı olarak tabii ki üsler, özellikle son yıllarda Yunanistan'da inşa edilen askeri üsler bakımından da Yunanistan'ın tercih edildiği, orada konumlanıldığı ve Türkiye'nin artık bu biçimiyle de eleştirel bir yaklaşım ile eleştirildiği bir NATO yaklaşımını görebiliyoruz.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde gazeteci Sayın Mehdi Tanrıkulu ile konuştuk. Türkiye ile Yunanistan arasında devam eden gerginlikler konusuyla ilgili uzman konuğumuzun görüşlerini dinlediniz. Yarınki yayınımızda sohbetimizin ikinci ve son bölümünü konuyla ilgili sizlere sunacağız. Bugün sohbetimize de son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
İttilaat gazetesinde İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konsey Sekreteri Ali Şemhane'nin İran'ın güçlü, güvenilir ve sürdürülebilir bir anlaşma istediğini vurgulaması, NATO'nun 28-30 Haziran'daki zirvesine ev sahipliği yapan İspanya'nın başkenti Madrid'de binlerce kişinin NATO karşıtı gösteri düzenlemesi gibi haberler göze çarparken, Risalet gazetesinde D8 olarak bilinen, gelişmekte olan 8 İslam Ülkesi Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterinin bu teşkilatla ilgili değerlendirmesini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
8 olarak bilinen, gelişmekte olan 8 İslam Ülkesi Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri, bu örgütün amacının üye ülkeler arasındaki ekonomik işbirliğini geliştirmek ve güçlendirmek olduğunu söyledi. Gelişmekte olan 8 İslam Ülkesi Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Abdülkadir İmam, İrna Haber Ajansı'nı ziyaret etti. D8 Teşkilatı'nın ekonomik kalkınmaya yönelik ana yaklaşımı hakkında İrna'ya konuşan Abdülkadir İmam, asıl amaç üye ülkeler arasındaki ekonomik işbirliğini geliştirmek ve güçlendirmektir diye kaydetti. D8 Teşkilatı Genel Sekreteri açıklamasının devamında tarım, ulaşım, enerji, ticaret, hizmetler, turizm ve diğer ekonomik alanlar olmak üzere 6 ana önceliğimiz var ve işbirliğimizi bu alanlara odaklayacağız diye kaydetti. İran'ın D8 organizasyondaki çok kilit konumuna dikkat çeken Abdülkadir İmam, İran örgütün sadece bir üyesi değil, aynı zamanda kurucularından biridir ve D8 örgütünün belirlediği hedeflere ulaşılmasında çok önemli bir role sahiptir ifadesini kullandı. Abdülkadir İmam, üye ülkeler arasındaki işbirliğinin onların ekonomik sorunları çözmesini ve bugün tüm dünyanın karşı karşı olduğu zorluklarla yüzleşmesine yardımcı olabileceğini umduğunu sözlerine ekledi.
Tahran Radyosu.
Keyhan gazetesinde Yemen Dışişleri Bakanlığı'nın Suudi Arabistan'ın ateşkese bağlı kalmadığını duyurması, Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın Amerika Başkanı Biden'in Siyonist rejime destek vermek için bölgeye ziyaret edeceğini vurgulaması gibi haberler göze çarparken, Cami Cem gazetesinde Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası sırasında İran ürünlerinin sergileneceğine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İran Ticaret Geliştirme Örgütü Başkanı Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası sırasında İran malları sergisinin bu ülkede düzenleneceğini duyurdu. 2022 FIFA Dünya Kupası Katar'da Kasım ve Aralık 2022'de yapılacak. Ticaret Geliştirme Örgütü Başkanı Ali Rıza Peymanpak, Katar ile bir ticaret toplantısı düzenlendiğini kaydederek, İran-Katar Ortak Odası'nın yardımıyla 70 İranlı iş adamı bu ülkenin iş adamlarıyla bağlantı kurdu ve tanıştı dedi. Peymanpak, Katar emirinin taleplerinden biri de bu ülkede ihracat için iyi bir fırsat olacak bir halı ve el sanatları sergisi düzenlemektir. Bu nedenle bu ülkede İran malları sergisi düzenlenecektir dedi. Ticaret Geliştirme Örgütü Başkanı son yıllarda İran ürünlerinin en çok Irak'ta sergilendiğini sözlerini ekledi.
Hemşeri gazetesinde Irak'taki Asayibi Ehli Hak Hareketi Genel Sekreterinin reform ve seçim çağrısını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Irak'taki Asayibi Ehli Hak Hareketi Genel Sekreteri Saad Grubu milletvekillerinin istifasını takiben durumun karmaşıklığına atıfta bulunarak yeniden seçim çağrısında bulundu. Asayibi Ehli Hak Hareketi lideri Kays Elhaz Ali, Muktada Sadr liderliğindeki Sadr grubunun temsilcilerin istifasının ardından ülkedeki siyasi süreç daha karmaşık hale geldi. Öyleyse bir hükümetin kurulmasını nasıl bekleyebiliriz dedi. Kays Elhaz Ali, en doğal adım seçim yasasının değiştirilmesi, elektronik oylamanın kaldırılması ve Yüksek Seçim Komisyonu'nda önemli değişiklikler yapılması koşuluyla seçimin yeniden yapılmasına yönelik siyasi bir anlaşmadır açıklamasında bulundu. Kays Elhaz Ali, gelecek hükümetin önceliklerinden biri temel hizmetler ve iş fırsatları veya alternatifler sağlamak olmalıdır. Gelecekteki hükümetin önceliklerinden bir diğeri de ekonomi olmalıdır diye kaydetti.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Velayet Güneşi'nden.
Değerli dinleyiciler, 19-21 Haziran 2022 tarihleri İran'da göçebelerden 11 bin şehidi anma ulusal kongresi 11 bin şehit ve 11 bin hizmet sloganı ile düzenlendi.
İslam İnkılabı rehberi ise bu bağlamda kongreyi koordine edenleri kabulündeki beyanatında kongre programlarından biri olarak okundu. Bu bağlamdaki sohbetimizi dinleyelim.
Sohbetimizin başında da belirttiğimiz gibi 19-21 Haziran 2022 günleri arasında İran'da göçebelerden 11 bin şehidin anma ulusal kongresi 11 bin şehit ve 11 bin hizmet sloganı ile şehri Kord kentinde düzenlendi. İslam İnkılabı rehberinin şehitlerin anısı ve hatıralarını canlı tutmak şehadetten daha az değil sözü gereği, bu kongrede çeşitli program ve etkinliklerle göçebelerin şehitleri saygı ve rahmetle anıldı ve onların yoluna devam edilmesine vurgu yapıldı. Tabii ki kongre gündemindeki programlardan biri ise İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin göçebe şehitlerinin ulusal kongre sorumlularını 12 Haziran 2022'de kabulündeki beyanatının yayınlanmasıydı. Ayetullah Hamenei, İran göçebe toplumuna teşekkür ederek, tıpkı İmam Hümeyni gibi onları inkılap ve ülkenin hazineleri bilerek, bu milletle sıkı ilişki vurgu yaparak şöyle buyurdu. Halk, bizim değerli bir göçebe toplumumuz olduğunu ve bunların ülkenin hazineleri olduğunu unutmaması gerekir. Bu sürekli halka hatırlatmalıdır.
Ayetullah Hamenei benzer kongreler ve anma programları düzenleyenleri takdir ederek herkesi benzer girişimlerin sonuçları ve yansımalarına dikkat etmeye çağırarak şöyle buyurdu. Peki siz kitap hazırlamışsınız, film hazırlamışsınızdır. Sizin bu kitap ve filminizin sonucu nedir? Önemli olan budur işte. Kültürel işin sorunu şudur ki siz maddi çalışma ve niceliğiyle onun sonucunu kesin olarak bilemezsiniz. Kitabı insan basıyor. Belki bu kitabı 100 kişi okur, belki 10 bin kişi okur, belki birinci basımının tümü bile satılmaz, belki de 100. baskısı bile olur. Bununla ne yaparsınız? Bu kültürel işin sonuca ulaşması için ne yaparsınız? Bugün İran'ın ve İslam'ın kötülüğünü isteyenleri yumuşak savaşa dayanıyorlar. Bu yüzden göçebelerin de arasında olan tüm halk kesimlerinin kültürel işler ve ürünlere ihtiyacı vardır. Tabii ki film ve kitap yapımı gibi kültürel çalışmalarda yapımların sonucu ve etkisi dikkate alınmalı ve ölçülmelidir.
Tahran Radyosu.
zulme karşı savaşmak, hak taleplik ve hakkı aramak göçebelerin önemli özellikleri arasındadır. Ve bu özellikler nedeniyle onlar asla toprak, vatan, din ve mezhebe sırtlarını çevirmek bir yana, hatta inanç ve coğrafi sınırları korumalarına sebep olmuştur. Bu özellikleri dikkate alan İslam İnkılabı rehberi şöyle buyuruyor. İran göçebeleri halkın en sadık kesimleri arasındadır. En sadıkları arasında olduğunu arz etmem ise tahmin ve zevkim üzerine değil, ülkede yaşanan ve bizim bildiğimiz olaylar dikkate alınarak söylüyorum. Hem kendi yakın tarihimizde hem geçen bu 200-300 yıllık tarihte. Yabancılar göçebeler arasına sızmaya çalışarak onları bir şekilde, farklı şekillerde parçalamakla, iç savaşla, çeşitli işlerle kendi ülkelerini ihanet etmeye mecbur kılmaya çalıştılar. Fakat onları kendi istedikleri yöne sürükleyemediler ve çekemediler. Bu en sadıklar ve en vefalı olanlar arasında söylemem bunun içindir.
İranlı göçebeler farklı etnikler, kabileler ve farklı dillerden fakat hepsi göz kamaştıran bir vahdetle ülkelerini ve halkını saldırganlara karşı savunuyorlar. Ayetullah Hamenei ise din unsurunun bu vahdetin en önemli sebebi olduğuna işaretle şöyle buyuruyor. Din vahdetin sebebidir, ilerleme sebebidir, fedakarlık ve kendinden geçme sebebidir. Din faktörü göçebeleri böyle meydanlarda bir arada durmaya mecbur kılıyor. Bu etnik çeşitlilik ve benzer şeylerin aralarında bir ayrım oluşturmasına, ihtilaf yaşanmasına izin vermedi. Dinin böyle bir etkisi vardır.
Şehitleri dini, imanın en güzel ve görkemli tezahürü olduğunu belirten Ayetullah Hamenei, savaşçıların mücadelesinde dini motivasyonunun eşsiz rolü ve de şehit ailelerin sabır ve huzurunun altını çizerek şöyle buyurdu. Bir gün bizim bir dostumuzun oğlu bir kazada öldü, üzgündü. Orada 3 şehidin babası vardı. Ben dedim ki, sizin bir oğlunuz gitmiş, bu beyin 3 oğlu gitmiştir. Dedi ki, bu beyin oğulları şehit olmuştur, bunda üzülecek bir şey yok ki. Bakın, bu doğru bir laftır. Evet, yürek sızlatır. Anne ve babanın kalbine inen bu yara inkar edilemez. Fakat şehit aileleri teselli buluyor. Sabrediyorlar, zira gençlerinin Allah nezdinde olduğunu biliyorlar. Allah ile ticaret ediyorlar. Şüphesiz Allah, müminlerden canlarını ve mallarını kendilerine vereceği cennet karşılığında satın almıştır. Artık onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve ölürler. Her ikisinin mükafatı vardır. Hem düşmana verilen can kaybının mükafatı var, hem düşmanın eliyle öldürülmenin mükafatı vardır. Bunlar Allah ile ticaret ediyorlar. Hem o genç Allah ile ticaret yapmıştır, hem bu anne ve baba ve eş Allah ile ticaret yapmıştır.
Ayetullah Hamenei bu olay ile ilgili çeşitli yorumlara işaretle sözlerine şöyle devam ediyor. Bazılarının din ile işleri yoktur. Bu şehadetleri de inkar edemezler. Saikleri el atıyorlar ve bu düşmanın en önemli yumuşak savaşının boyutlarından biri bu din saiki. Ki en önemli saiktir, en yüce saiktir. Halk arasında söndürüyorlar veya zayıflatıyorlar. Dini inancın zayıflaması ülkenin geleceği için umut ve iyimserliğin zayıflamasının halka karşı yumuşak savaşın bileşenlerinden olduğuna değinen Ayetullah Hamenei şöyle bir hatırlatmada bulundu. Dini zayıflaması, dini geleneklerin zayıflaması, dini tören ve şiarların zayıflaması, sorgulanması, mantıksız görünmesi bunların tümü düşmanın kullandığı şeylerdir. Şimdi belki de bunları yapan kişi bilmiyor, dikkat etmiyor. Evet, bazen gaflet yüzünden bir harekette bulunuyorlar.
Gaflet ihmal edildiğinde zararlı etkileri olan konulardan biridir. Bu nedenle rehberin konuşmalarında üzerinde durduğu konulardan biri de basiret ve bilinç meselesidir. Ve her zaman genç kuşaktan tüm işlerde basiret sahibi olmalarını isterler. Basiretsiz insanlar hedef, Allah, kendileri, olanakları ve Allah'ın birçok nimetinden gafiller. İslam İnkılabı rehberi bu gafletlerden kaçınmak için düşmanı ve hilelerini tanımak bağlamında basirete ihtiyaç olduğundan bahsetti. Doğru ve yanlışın karıştırılmış olduğu dönemde doğru ve yanlışın birbirine benzememesine dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatarak, dünyanın mevcut durumunda her türlü genel hareketin basiret üzerinde olması gerektiğini belirtti. Düşman bazen siber ortamda gerçekçi olmayan konuları, insanların yolların çıkmazda olduğu ve yetkililerin çabalarının yanlış olduğu sonucuna varacak şekilde yayınlar.
İslam İnkılabı rehberi bu konuda şöyle buyuruyor. Kesinlikle bunlar kasten değil fakat gaflettir. Bu gaflete düşmanın yararıyla tamamlanır. Halkı gelecekten ümitsizleştirirse düşman için çalışıyor, ister bilerek ister bilmeyerek. Kim ki halkın imanlarını zayıflatırsa düşmanın yararına çalışıyor, ister bilerek ister bilmeyerek. Kim halkı ülke yetkililerinin çalışmaları, çabaları ve programlamaları hakkında kötümser kılar ve inancını kırarsa düşmanın yararına çalışıyor, ister bilerek ister bilmeyerek.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameni açısından şehitler, tarihin tanıkları ve hareketleri ve mücadeleleri öğretici ve ibret verici olan öğretmenlerdir. Ayetullah Hameni sözlerinin sonunda şöyle buyurdu. Sizin şehitleriniz ve ülkenin tüm şehitleri bizlere umut bağlamamız gerektiğini öğretenlerdir. Yani savaşçılarımız normal hesaplara göre gerçekten hiçbir zafer umudunun olmadığı bir durumda savaş alanına girdiler. Gerçekten de zafer için hiç umut yoktu. Saddam'ın saldırısının 3. veya 4. günü Desfol'dan, Ahvaz ve benzeri yerlerden haberler geliyordu. Bendeniz gidip imamdan izin aldım. Oraya gideceğimi, belki güç toplayabileceğimi dedim. Emindim. Neredeyse emin, emine benzer gibi ki bir dönüş söz konusu olmayabilir. Oraya hiçbir şey yapmanın imkansız olduğu kuruntusu ile gittik. İşte siz gördünüz, İslam Cumhuriyeti, bizim gençler, büyük imamın komutanlığı, bu kutsal savunmanın İslam Cumhuriyeti'nin mutlak izzetiyle sonuçlandığı şekilde davrandılar. Düşman ezildi, burnu yere sürtüldü. Bu umudu savaşçılar bize verdiler. Yani tüm şartlarda, hatta savaşın başındaki şartlarda bile insan Allah'ın yardımı ve kendi iradesine umut bağlamalıdır.
Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberinin geçen hafta İran'da göçebelerden 11 bin şehidi alma Ulusal Kongresini koordine edenleri kabulündeki beyanatını sizlere özetleyerek aktardık.
Bizleri www.parsley.com adresinden izleyebilir, görüş ve isteklerinizi de turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebilirsiniz.
Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Afganistan hidropolitiği.
Değerli dinleyiciler, Afganistan Hidropolitiği isimli sohbetimizin 6. bölümüyle sizlerle beraberiz. Bugünkü sohbetimizde Eşref Gani'nin hidropolitik siyasetlerindeki Türkiye ve Amerika müdahalelerinin etkilerine değineceğiz. Su kaynakları, kontrollü ve ulusal kimlik arasındaki ilişki, su ve siyasetin ve dolayısıyla su ve ülkelerin ulusal güvenliğinin etkileşimine yol açmıştır. Su meseleleri ve sorunları siyasi ve güvenlik meselelerinden ayrı düşünülmeyecek kadar bu meselenin önemi artmış durumdadır. Buna göre siyaset, güvenlik, su ve kimlik arasındaki bağlantı, stratejik politika oluşturmanın ve paylaşılan su kaynaklarının kullanılmasının önemli ve etkili bir yönüdür. Bu bağlantı o kadar önemlidir ki süper güçler su çevreyi ve suyu hegemonya için temel bir strateji olarak gündemlerini almışlardır. Bu zorluklar ve stratejik oyunların iki veya daha fazla ülke tarafından paylaşılan sınırı aşan su havzalarında ve uluslararası su kaynaklarında çok daha şiddetli olduğu gözlemlenmektedir. Buna göre hükümetler genellikle ortak havzaların sularını kontrol etmeye ve denetlemeye veya esas olarak yukarı havza ülkeleri tarafından siyasi ekonomik faydalar sağlamak için siyasi güç kazanmaya çalışırlar.
Afganistan'daki Hilmand Nehri'nin su çekimini ve kullanımını etkileyen en önemli faktörlerden biri, Hilmand Nehri'nin havzasının dışında kalan ülkelerin siyasetlerinin Afganistan'ın motivasyonunu ve operasyonel kapasitesini artırmadaki rolüdür. Modern sınır suyu yönetimi literatüründe üçüncü şahısların rolü olarak anılan Afganistan'da su temininde bu faktörün rolü önemlidir. Bu müdahalede bulunan Hilmand Havzası dışındaki en önemli ülkelerden biri hidropolitik konulara ve sınır suyu yönetimine yaklaşımı dolayısıyla özellikle son yıllarda Afganistan'ın yaklaşımını derinden etkileyen Türkiye'dir.
Tahran Radyosu.
Türkiye ve Afganistan'ın su kaynaklarını kullanma ve geliştirme süreçlerinde birçok benzerlik vardır. İki ülke başta baraj inşaatı olmak üzere su kaynaklarını daha da geliştirmeye çalıştı. Afganistan'ın ülkenin ortak sınır aşan sularına odaklanan baraj inşa etme kararlılığı, Kabil ve Ankara'nın su kaynaklarını kullanarak ulusal güç geliştirme yaklaşımının benzerliğini yansıtıyor. Tarih göstermiştir ki doğada özellikle paylaşılan kaynaklar üzerinde devasa yapılar inşa etmenin en önemli hedeflerinden biri devlet inşası konusu olmuştur. Bu arada baraj yapma vaadi, hükümetlerin siyasi çevrelerinde özel bir yere sahip ve hükümet yetkilileri için her zaman bir gurur kaynağı olmuştur. Bu konunun önemi o kadar büyük ki politikacılar baraj yap seçimi kazan sözüne bile inanıyorlar. Barajların inşası ve büyük ve sayısız su yapıları ulus inşasında önemli bir rol oynamaktadır. Su kaynakları alanında doğru politika yapmak için tarihin bilinmesi ve ondan türetilen anlatıların analiz edilmesinin önemi nedeniyle Afganistan'ın Türkiye yaklaşımından modellenmesine dikkat etmek gerekmektedir. Bu, Türkiye'nin Afganistan'ın barajlarındaki mali ve kalkınma varlığı nedeniyle daha da gerekli bir analiz haline gelmiştir.
Geçmişte Türkiye, vatandaşlarının uluslararası ve ortak Fırat Nehri'nin suyunu kontrol etme algılarını ve duygularını şekillendirmek için 1 milyon liralık banknot üzerinde Atatürk Barajı'nın imajını kullandı. Örneğin Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın Türkiye'nin Suriye'yle yaptığı su sözleşmesine ilişkin açıklaması, su kaynaklarının komşulara karşı bir araç olarak kullanılma girişimini gösteriyor.
Fırat Nehri Havzası'nın yaklaşık %20'si Suriye'de olmasına rağmen Turgut Özal, nehrin Türkiye'ye ait olduğunu düşünüyor ve su paylaşımının yapıldığı dönemde Fırat Nehri'nin suyunun ucuza satıldığına inanıyordu. Türkiye'nin 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel de Atatürk Barajı'nın açılış töreninde Türk suyu ifadesini kullanarak ülkenin sınır aşan su kaynaklarına sahip olma duygusunu hatırlattı. Afganistan'daki suya dayalı kalkınma politikası yörüngesinin karşılaştırmalı bir çalışması da benzer bir eğilim göstermektedir. Bu ülkenin yöneticileri ve liderleri bir kimlik oluşturmak ve millileştirmenin ötesinde su kaynaklarını defalarca konuşmalarının ve siyasi faaliyetlerinin odak noktası ve hükümetlerinin sicili haline getirdiler. Afganistan'ın eski Cumhurbaşkanı Eşref Gani, çeşitli vesilelerle suya karşı bir bağlılık yaratarak ve ulusal duyguları yoğunlaştırarak halka "su benimdir" zihniyetini aşılamaya çalıştı. Örneğin 2017 yılında Kabil'de düzenlenen Su ve Sürdürülebilir Kalkınma başlıklı 3 günlük ulusal su konferansında "su bizim itibarımızdır ve itibarımızı korumak milli hedefimizdir" demiştir. Ayrıca 2017'de Kemalhan Barajı'nın 3. aşamasının açılışında "suyumuz sermayemizdir ve boşa gitmeyecektir" dedi. Afganistan hükümetinin konuşmalarında ve açıklamalarında yer alan zihinsel fikirler doğası gereği Türkiye hükümetinin zihinsel fikirlerine benzerdi ve topluluklar arasında vatanseverlik duygusunu yoğunlaştırmak ve aralarında ortak ve ulus ötesi bir varlığı millileştirmek için su kaynaklarını kullanıyordu. Genel olarak milli duyguların yoğunlaşması toplumların devlet adamlarına karşı olumsuz bir bakış açısına sahip olmasını engelleyebilmekte ve nihayetinde baskı altındaki toplumlarda ideolojik kat sayısını ve çeşitli sorunlara karşı hoşgörü duygusunu artırabilmektedir. Turgut Özal 1988'de şu açıklamada bulundu. "Araplara petrollerinin ne yapacaklarını söylemediğimiz gibi sularımızı nasıl kullanacakları konusunda da onlardan gelen hiçbir teklifi kabul etmiyoruz." Eski Türkiye Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel de "su, petrol ve diğer doğal kaynaklar gibidir ve tüm doğal kaynaklar her iki tarafın haklarına saygı duyularak paylaşılmalıdır. Bir varil su, bir varil petrole eşittir. Su kaynakları Türkiye'ye ait. Petrol kaynakları onlara aittir. Petrol kaynaklarını bizimle paylaşmalarını istemiyoruz. Ancak su kaynaklarımızı da paylaşamazlar." Demirel'in açıklamasının öncülü doğal kaynakların adil kullanımı ilkesine dayansa da, uygulamada mutlak egemenlik ilkesi ve harmon doktrinine dayanmaktadır.
Türkiye'nin İran Büyükelçisi Rıza Tekin, Tahran'daki Ulusal Toz Konferansı'nda yaptığı konuşmada şunları söyledi. "Bugün bir şişe su, bir varil petrolden daha pahalı ve milletler suyun ulusal olduğunu vurguluyorlar. Su petrolden daha pahalı, öyleyse neden petrolü paylaşmıyorsunuz?" Bu minvalin devamında Eşref Gani, Şubat 2019'da şunları söyledi. "Su kontrolü için yatırım yapıyoruz. Çünkü Afganistan'daki her damla su komşularımızın petrolünden daha pahalı olacak" dedi.
2021'de Kemal Han Barajı açılışında da dönem Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Hilmen suyundan gelen fazla suyun petrolle değiştirilmesinden bahsetti. Aslında 20 yıllık Amerikan askeri varlığı sırasında ve Washington'un kışkırtmasıyla Türkiye gibi ülkelerin etkisi altında kalarak ve alt havza topraklarının haklarına bakılmaksızın ortak nehirlerin suyunu bir araç olarak kullanmaya çalıştı. Ortak ve sınır aşan uluslararası nehirlerin suyunu bir ülke içinde bulunan ve ortak olmayan petrol kaynaklarıyla karşılaştırmak temelde yanlıştır ve mantıksal ve yasal argümanlardan yoksundur. Gerçek şu ki sınırı aşan su kaynakları üzerinde mutlak toprak egemenliği doktrini uluslararası hukukta tamamen geçersizdir. Ancak Türkiye ve işgal sırasındaki Afganistan'ın politikalarına iyi bir şekilde yansımıştır. İlginç bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin rolü her iki ülkenin bu yaklaşımını şekillendirmede aşikardır. Amerika, Türkiye'nin Suriye, Irak ve İran'a karşı bir baskı aracı olarak GAP projesi şeklinde bir baraj inşa etme politikasını memnuniyetle karşılıyor. Bunun karşılığında Türkiye, Manavgat Nehri de dahil olmak üzere ucuz suyu Siyonist rejime sağlıyor. Afganistan'da da Amerika ülkeyi kalkındırmak bahanesiyle baraj inşa etme ve İran-Afganistan su anlaşmasını ihlal etme politikasını desteklerken 20 yıllık işgal süresince hiçbir altyapısını geliştirmedi. Amerika Afganistan'ın suyunu İran'a karşı bir araç olarak kullanmaya çalıştı ve bu açıdan Eşref Gani hükümetinin Amerika ile işbirliği yapması Afgan halkı tarafından geniş çapta eleştirildi.
Değerli dinleyiciler, Afganistan Hidropolitiği isimli sohbetimizin sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parstoday.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Mutlu ve sen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi, Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha ile Firavun'un eşi Asiye'yi kıyaslıyor. Bugün bu konuyu özetle ele alacağız. Hazreti Zeynep-i Kübra Salamullah Aleyha ve Firavun'un eşi arasındaki küçük bir kıyaslama, Hazreti Zeynep'in azametini gösteriyor. Kur'an-ı Kerim'de Firavun'un eşi imanın örneği olarak gösteriliyor. Kadın ve erkek için dünyanın sonuna kadar. O zaman kıyaslayın, Musa'ya iman eden ve Musa'nın sunduğu hidayete gönül bağlayan Firavun'un eşini, Firavun'un işkenceleri altındayken, tarih ve rivayetlerin belirttiği üzere fiziki işkenceler onu feryat etmeye zorladığında, "Hani Rabbim demişti, bana cennette bir ev kur ve beni kurtar Firavun'dan ve yaptığı şeyden." Allah-u Teala'dan "Allah'ım bana cennette bir ev kur" istedi. Aslında ölüm istiyordu. Dünyadan ayrılmak istiyordu. "Beni kurtar Firavun'dan ve yaptığı şeyden. Beni Firavun'dan ve Firavun'un sapkın amellerinden kurtar." Asiye'nin, Firavun'un eşi, sorunu, işkencesi, acıları ve sorunları cismi sorundu. Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha gibi birkaç kardeş, iki evlat, birçok yeğen ve akrabayı kaybetmemişti ve kendi gözleri önünde kurbangah yerine gitmemişlerdi. Bu ruhsal acılar Hazreti Zeynep-i Kübra Salamullah Aleyha'nın başına geldi. Bunlar Firavun'un eşi Asiye'nin başına gelmedi. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Oh,